Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün önemli bir meseleyi konuşacağız. Yine son günlerde toplumda önemli bir gündem maddesi olarak yerini aldı. Şiddet ve uyuşturucu, şiddet ve kurumların ihmalkarlığı, şiddet niçin toplumda yayılıyor, niçin bu kadar görünür hale geliyor? Çünkü
evet.
Hocam siz şiddet ve kurumların ihmalkarlığı diye en son bir yazı kaleme aldınız Star gazetesinde. Şiddet ve uyuşturucu başlığını taşıyan başka bir yazınız da vardı. Ve hafta içinde de şöyle bir tweet attınız. X'te şöyle bir paylaşım yaptınız. 2001 yılında evet. Kadına şiddetin çoğul kökenleri diye bir araştırma raporu yayınlamıştık.
Evet.
Oradaki aslında 8. madde bizim örnek evet. vaka olarak evet. aldığımız 8. maddeye tekabül ediyor. Bu evet. en son Edirne Kapı'da surlarda
evet. Evet.
iki kızı katleden, en son kendisi de intihar eden o katil gençle ilgili
yine
kurumların ihmalkarlığı var.
Evet.
Bu kadına şiddetin çoğul kökenleri araştırma evet. raporunda bu onlardan birisiydi.
Evet.
Orada şunlar ele alınmıştı hocam. Yani kısmen ben de size katkıda bulunmuştum. Siz aslında bütün metni hazırlamıştınız. İşte medyanın sorumluluğu ya da sorumsuzluğu, aile içi şiddet,
evet.
uyuşturucu, kumar,
evet.
işte bu kurumların ihmalkarlığı gibi böyle başlıklar
alkolizm.
Altında alkolizm, Türkiye'de işlenen kadın cinayetleri yorumlanmıştı
evet.
burada.
Evet.
Şimdi biz yine bu son olayda bir kurumların ihmalkarlığını görüyoruz.
Evet,
İşte defaatle akıl hastanesine yatmış, tedavi olmuş, belki o tedavi tam sonuçlanmadan bırakılan, işte topluma salıverilen, ailesinin yanına gönderilen bir gençten bahsediyoruz ki ailenin, babanın verdiği ifadeden de o halin hala devam ettiğini
devam
görüyoruz.
Ettik.
İşte baba seni nasıl öldürürüm diye sorulardı bana diyor.
Soruyor,
Yani
evet,
nasıl
evet.
öldürülmek istersin gibi sorular sormuş babasına da. Yine aynı şekilde hocam bu şiddetin kaynaklarından birisi de uyuşturucu.
Evet.
Yani 2017'de bir zirve yapmış hocam. İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de uyuşturucu raporuna göre 2017'den sonra da bir düşüş var uyuşturucudan ölenlerde. Mesela doğrudan uyuşturucu kullanarak, kriz geçirerek o anki etkiyle ölen 2022'de 246 ölüm gerçekleşmiş. Bunların %56'sı bu metamfetamin denilen uyuşturucu maddeden, %20'si eroin, %18'i de işte çokça adını duyduğumuz bu ekstazi denilen, biraz da herhalde haz merkezli bir
evet,
uyuşturucu
evet.
türü bu. Ondan diyor ki uzmanlar, 2017'den sonra kısmen düştü uyuşturucudan ölümler. Fakat bu sefer de bu metamfetamin denilen hapın kullanımı arttı deniyor. Ucuzmuş. İlginç bir şey okudum
öldürmüyor.
Hocam. Öldürmüyor. Bir de
yani ölümler azaldı ama neden azaldı? Bu uyuşturucunun az kullanıldığı anlamına gelmiyor.
Evet.
Bedenler ona alıştı.
Alıştı.
Toplum ve çevre alıştı. Ondan sonra öldürmeyecek farklı şeylerini, tarzlarını veya işte gramajlarını veya bilmem nelerini onları kullanıyorlar belki.
Evet.
Daha detaylı bilgi gerekiyor orada
Evet.
yani hakikaten.
Hocam ben ilk defa sizin bir doktora dersinizde Hollanda'dan gelen bir arkadaştan duymuştum. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Orada Hollanda'da her yıl işte belli şehirlerdeki kanalizasyonlardan örnekler alındığı
evet.
ve o şehrin uyuşturucu kullanma miktarının istatistiksel olarak ortaya çıkarıldığını duymuştum.
Evet.
Bu bizim Türkiye'de de yapılmaya başlanmış. Çok ilginç,
ha,
böyle farklı illerde.
Evet.
Tabii bunlar bazı gazeteciler açıklıyor. Resmi
evet.
bir açıklama olmadığı için bizim de burada belki söylememiz, o sayıları vermemiz doğru olmayabilir. Mesela bu metamfetaminin satılma nedenlerinden birisi de şöyle bir şaia varmış bununla ilgili hocam. Bunu içersen işte daha çok ayakta durursun, daha çok çalışırsın. Böyle hani gençlerin
enerji
arasında
alırsın.
Enerji veriyor sana gibi bir takım tezviratlar da var bununla ilgili. Yani nihayetinde bir şiddet sarmalı var. bu bazen evet. sadece kadın cinayeti,
evet.
kadına şiddet diye belirtiliyor.
Evet.
Böyle yayılıyor bu haber. Ama genel olarak erkekler de öldürülüyor, çocuklar öldürülüyor, bir takım tecavüz vakaları var. Ve burada da bir takım şeyler var işte. Uyuşturucusu var, kadına şey, kurumların ihmali var. Ben şununla başlamak istiyorum hocam. Belki hani bir takım psikolojik, duygusal tahliller gerektiriyor ama birçok faktörü var. Yani evet. niye şiddet arttı? Çok mu haberi yapılıyor? Bu modernizmin bir sıkıntısı mı, anomisi mi? Yani biz niye bu kadar bu şiddeti konuşur olduk? Ya da eskiden de vardı da haberdar mı değildik?
Evet.
Şimdi Anadolu'nun en ücra köyündeki bilmem bir karı koca kavgasından bile haberdar oluyoruz.
Evet. Evet.
Nedir hocam bu?
Elbette şimdi Türkiye'de birçok yerel düzeyde ve ulusal düzeyde televizyonlar var, haber siteleri var, radyolar var ve bunlar sürekli bu bilgiyi üretiyorlar, bunları yayıyorlar. Dolayısıyla cinsel sapma davranışları olsun, uyuşturucu bağımlılığı olsun, şiddet eylemleri olsun, bunları eskiye göre çok daha fazla duyuyoruz, çok fazla gündemimize giriyorlar. Bu gerçek. Fakat bunun ötesinde Türkiye'de son yıllarda özellikle bu sene bu kadar çok şiddetin ortaya çıkması sadece şiddetin daha görünür hale gelmesiyle ilgili bir olgu değil. Onu aşan bir durum var. Hakikaten bir şiddet gerçekliği var Türkiye'de. Yani evvelsi gün Balıkesir'de oldu, dün Antep'te oldu.
Bugün Bursa'da Adana'da, oldu birkaç gün önce.
Birkaç gün önce Bursa'da, evvelsi gün yine bir işte polisi bıçaklamaya çalışan kişi oldu. Dolayısıyla Türkiye'de çok yoğun bir biçimde bir şiddet sorunu var yani. Bu birden bir patlama yaptı gibi bir durum var. İnsanları korkutmak gibi bir amacımız yok kesinlikle. Ama bir gerçekliğimiz var. Bu gerçekliğimizi de görmemiz, onunla yüzleşmemiz ve ona karşı önlemler almamız gerekiyor ki bu sorun toplumda olmasın, asgari bir seviyeye evet. insin. Ama biz bununla ilgilenmezsek, yani halı altına süpürürsek, görmezlikten gelirsek, bu çok daha felaket düzeyinde yansır, yeniden geri döner, çok daha öne alınmaz bir hale döner. O nedenle bizim bunu serin kanlı bir biçimde teşhis etmemiz gerekiyor. Yani kurumların ihmali önemli bir sorun. Bizim 2021 yılında İFTAM adına işte aileyle ilgili çalışmalar yapalım diye sizin de Bismillah diyerek yola çıktığımız ve yaptığımız, hazırladığımız bir rapor var. Bu raporu hazırlarken ben Türkiye'de 10 tane kadınla ilgili şiddet, uygulanan şiddet raporlarını alayım, inceleyeyim, bu Türkiye'nin bu konudaki fotoğrafını çekeyim dedim bir sosyolog olarak. Ve dönemin İçişleri Bakanı'nı da tanıdığım birisi, bakan yardımcısı da arkadaşımdı. Birkaç defa söyledim ama maalesef hiçbir dosya alamadım.
Ama yani şöyle bakın, de bir bahaneleri vardı değil mi hocam? Hani ancak basına yansıyan ifadelere ulaşabilirsiniz siz. Daha alt dip ifadeler ileride hani tazminat davalarına falan sebep olabilir.
Hayır,
diye.
Hayır, biz yani
bir kaygıdan dolayı mı vermemişlerdi?
Ya bilmiyorum, kendince bir sürü şeyler evet. söylüyor ama öte yandan diyelim ki İsmail Saymaz 5 tane sahte tarikat raporunu emniyetten aldı ve evet. kitap yaptı. Milyonlar sattı bu.
Evet.
Biz böyle milyonlar kitap satalım amacı değil. Tamamıyla bir STK arayışı çerçevesinde Türkiye'nin böyle bir sorunu var. Gönüllü olarak alalım, araştıralım, ortaya koyalım. Bir ayna olsun önümüzde yani. Kendimizi bir görelim aslında. Yani belli bir düzeye gelmiş, kapasitesi olan kitaplar yazmış, araştırmalar yapmış. Bir sosyolog böyle bir talepte bulunuyor ve tanıdığı bir arkadaştan bir talepte bulunuyor. Maalesef Türkiye'de böyle sorunlarımız var yani. Ama biz yine de o çalışmayı gittik medya üzerinde yaptığımız araştırmalarla ortaya koyduk. Farklı gazetelerde bilgileri toplu birleştirdik. Bir tek dosyayı şahsi ilişkilerimle bir hakimden aldım. Ondan yararlandım. Dolayısıyla aslında epey de bize gerçekliği anlatan bir şey çıktı ortaya.
Evet.
O vakalardan birisi
aslında
2019.
Aslında o vakaların etrafında hala onun etrafında
dönüyoruz. Hala dönüyoruz. Yani bakın, 2019 yılında hapse girmiş, adam öldürmüş, iki defa hapisten firar ediyor. Sonra evet. askere gidiyor, askerden firar ediyor. Sonra askerden tezkere veriyorlar. Adli tıpa gidiyor. Adli tıpta hiçbir şey olmadığı söyleniyor. Ve bu adam sonunda geliyor.
Bir genç
üniversite.
Ordu'da.
Genç kızı öldürüyor Ordu'da.
Evet.
Şimdi burada adli tıpın ihmalkarlığı var. Hapishanenin var. Askeri kurumun var. Psikiyatristin var. Uzmanların var. Güvenlik yapısının var. Dolayısıyla cezasızlık olgusu ortaya çıkıyor. Bugün Türkiye'de tartışıldığı haliyle. Öyle bir boyutu var. Ceza yeterince uygulanmıyor. Kurumlarımız işlev bozukluğunu yaşıyorlar. Yani biz sosyolojide buna işlevsel bozukluk diyoruz.
Evet.
Kurumlar çalışırlar ve toplumun bütünlüğüne katkıda bulunurlar. Ama burada işlevsel bir bozukluk var. Ve ben bu yazıyı yazdığım ikinci gün Cumhurbaşkanı çıktı, dedi ki gerektiğinde biz neşteri vururuz bu kurumlarımıza dedi. Yani benden mi okudu, başka birisi mi söyledi bilmiyorum ama doğru söyledi.
Evet.
Cumhurbaşkanı söyledikten sonra insanlar söylemeye başlıyor. Biz bilim adamıyız, araştırmacıyız, toplumumuza karşı mesuliyetimiz var. Bilgi birikimlerimizle, araştırmalarımızla bu sorunları anlamaya, kavramaya ve çözüm üretmeye doğru dönük adımlar atmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir akademisyenin, her bir aydının böyle bir mesuliyeti var açıkçası. Evet. Biz 2021'de yaptığımız o çalışma hakikaten bugün de önemini koruyor, bugün de sürdürüyor. Şiddet olayı, kurumların ihmalkarlığı, mesela 26 suç işlemiş olan Yunus Emre geçer.
Evet.
Yavuz Selim, yani bize burada bir kilometre uzaklıkta, evet, değil, evet, radyo evine. Geliyor polise, şiddet uyguluyor, öldürüyor polisi, gencecik bir hanımefendi.
Dudullu'da.
Şimdi bunun 26 tane suçu var. Bu suçta evet kurumlarında ihmalkarlığı
annesinin
var.
Annesinin defaatle şikayeti var.
Defaatle şikayet var. Bu şikayeti neden kurumlar dikkate almıyor? Sonra uyuşturucu ticareti yapmış. Uyuşturucu kullanmış. Uyuşturucu da önemli faktör burada.
Silahlarla sürekli fotoğraf çektiriyor.
Değil mi? Silahlarla fotoğraf çekiyor bakın. Yine kurumların ihmalkarlığı, yine uyuşturucu var. Benzer şekilde Fatih'te aynı günde iki kişiyi öldüren hem akıl hastalığı var. Kurumlara kaç defa gidip geliyor.
Evet.
Dediğiniz gibi babasına seni öldürürüm de diyor. Sonra orada da uyuşturucu kullanımı var. Benzer bir biçimde. Ve şiddet, bir de incel dediğimiz, incel dediğimiz, konuştuk mu biz burada?
Yok, involuntary celebrate miydi hocam? Neydi, celebrate?
İncel, evet.
Yani şey, istemsiz, gönülsüz, bakirelik anlamına geliyor.
Bakirelik anlamına geliyor. Evet. Bunu 97 yılında ilk defa Amerika'da bir kadın bu ismi kullanıyor, fakat daha sonra bu tamamen kadın düşmanlığına dönüyor.
Evet.
Bekar, çirkin,
kendini
kadınların işe yaramaz,
ilgi göstermediği,
kadınların ilgi göstermediği erkekler bu defa tam tersine kadın karşıtı bir söyleme yöneliyorlar. Kadınlara uygulanan şiddeti övüyorlar. Mesela geçen bu kadına yönelik şiddeti uygulanan, bu şeydeki, Fatih'teki olayı öven bir ergen genç polisler tarafından tutuklandı.
Evet.
Bunu övüyor, sigara içiyor ve savunuyor. O haliyle yani.
Evet.
İşte bu erkeklerin kadın düşmanlığı yaparak kendilerini temsil etmeye yönelen tutumları dünya genelinde olan bir tutum. Ve bu sosyal medya üzerinden gelişiyor, yayılıyor.
O Discord denilen buluşma, mesajlaşma platformu.
Evet.
O da kapatılınca da siyasiler ayağa kalkıyor hocam.
Yani şimdi
bir tarafta böyle bir özgürlüklerin kısıtlanması diye feveran edenler, yaygara koparanlar, bir tarafta onların böyle bir muhtevası, içeriği var. Garip bir durum yani.
Yani Allah siyasetçilere akıl fikir versin açıkçası. İnsanları öldürmek, öldürmeyi teşvik etmek, şiddeti teşvik etmek, insanları aşağılamak, insanları küfretmek, bunların özgürlüğü olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde bunun özgürlüğü olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde veya İngiltere'de gitsinler diyelim, şiddeti öven bir platform açsınlar. Kaç saat devam edebilir açık bir biçimde? Devam edemez. Bunlar yine illegal olarak devam edenler var. Hükümetler, güvenlik birimlerin bunu fark ettiği zaman müdahale ederler buna. Yani bu siyasetçiler özgürlükle, efendim ya, özgürlüğü de karıştırmışlar. Özgürlük seni doğru tercihe götürmüyorsa, özgürlük seni iyiye götürmüyorsa, özgürlük seni başkasına zarar vermeyecek biçimde tutumlara götürmüyorsa, orada sorun var demektir. Evet.
Bir de böyle hocam, nevrotik bir laiklik anlayışı var bazı kesimlerde. Yani her iş oraya geliyor. Ya bunlar bunu kapatacak, şunu da kapatırlar, bunu da kapatırlar, bizim laik hayatımız tehlikeye girer.
O başka bir mesele tabii. Evet. Ve ileriki konularda bu Dionysosçu ritüeller var. Evet. Onu yazarsak bunu konuşacağız, tamam inşallah. Hocam. Fakat burada dikkat çekici tabii şiddetle ilgili başka boyutlar da var. Evet. Yani mesela aile çok önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Antep'te, Balıkesir'de ve Adana'da yaşayan olaylar aile formu içinde ortaya çıkan şiddet eylemleri.
Evet.
Yani adam çıkıyor birden işte kayınpederini öldürüyor, baldızını öldürüyor,
torun dedesini öldürüyor, nenesini öldürüyor. Evet,
bütün bir aileyi yok ediyor.
Evet.
Yani. Korkunç şiddetin burada korkunç bir biçimde ortaya çıkması hakikaten. O nedenle ailelerde bu şiddet durumları neden çıkıyor ortaya? Bunun üzerine düşünmemiz evet. gerekiyor. Belki ikinci kısımda
hocam,
mı devam
isterseniz
sonra?
Kısa bir ara verelim.
Tamam.
Size soracağım başka bir soru tamam. da var. Yani sorulmaya peki. cesaret edilemeyen ya da sorulduğu zaman belki az önce söylediğim evet. işte laik eğitim, dindarlık, muhafazakarlık, her şeyin böyle birbirine katıldığı, ya biz ne yapıyoruz bu gençlerle ilgili? Bunlara ne eğitim veriyoruz? Aile babanın, anne babanın sorumluluğu yok mu? Din eğitim, evet. ahlak eğitim nerede dediğimiz zaman da bir takım böyle hop oturup hol kalkılan cevaplar var. Bir evet. ara verelim hocam, bununla başlayacağım.
Tamam.
Değerli dostlar, şimdi düşünce günlüğüne kısa bir ara veriyoruz. Şiddeti konuşuyoruz. Şiddet ve uyuşturucu, şiddet niçin toplumda yayılıyor? Birazdan devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bugün toplumda şiddet niçin yayılıyor? Niçin bu kadar şiddet haberlerini konuşuyoruz? Şiddet ve uyuşturucu, işte kadına şiddetin çoğul kökenleri ve bunun üzerinden de biraz kurumların ihmalkarlığını konuşuyoruz. Hocam, ben meseleyi bir farklı bir yöne çekmek istiyorum. Evet. Biraz bu özellikle gençlerin şiddet eğiliminde olduğu, şiddet sergiledikleri, bir takım henüz daha böyle yeni reşit, mümeyyiz olmuş, daha 18-19 yaşındaki gençlerin aile fertlerini öldürmesi.
Bu son Eskişehir'de akran, gördüğümüz evet. öyleydi. Fatih'teki
en
öyleydi.
Son Bursa'da bir evet. torun yine 18 yaşında evet. belki daha alt yaşlarda olabilir. İşte iki tane bilezik için böyle dedesini, büyük annesini öldürdü. Belki biraz böyle akran zorbalığı kavramı da bizim hayatımıza girdi. Burada bazen belki hani o acının içerisinde olayı sıcağı sıcağına vuku bulduğu zamanlarda bu tür sözler söylenmeli mi bilmiyorum ama bazıları çıkıyor diyor ki biz de söylüyoruz yani zaman zaman. Ya bu çocukların hiç anne babası yok mu? Yani bu çocukların işte lisede din dersi öğretmeni yok mu? Bu evet. çocukların muhafazakar, dindar bir toplumda yaşıyoruz. Mahallede bir cami var, işte oranın imamı var, akrabalar var. Hani bunların ihmali yok mu diyoruz. Orada da şöyle bir aksül amel gelişiyor. Ya işte bununla düzelir mi bu? Yani her şeyi ahlaka bağlıyorsunuz, her şeyi terbiyeye bağlıyorsunuz, her şeyi dine, diyanete bağlıyorsunuz gibi meseleler ortaya çıkıyor. Ya da en azından bu yönden, bu işlerin işte teedip, terbiye, ahlak eğitiminin eksikliğinden de bu işlerin kaynaklanabileceğini söyleyenler birden şey yapılıyor. Yani susturuluyor.
Tahkir ediliyor.
Tahkir ediliyor. Yeri geldiğinde hani sopalanıyor. Bu konularda neler söylemek evet. istersiniz? En son yine bir belediyenin, galiba İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında AK Partili böyle bir üye bunu söylemiş. Ya hani burada bu özellikle Edirne Kapı'daki iki kızın katledilmesi ve katilin de kendini asmasıyla sonuçlanan olayda, ya bunların arasında böyle bir nevrotik bir flört ilişkisi de var. Hani aileler de bundan haberdar.
Evet.
Yani niçin böyle bir meseleye müdahale edilmemiş zamanında gibi bir evet. şey söyleniyor ve hemen böyle üzerine gidiliyor. Bu işin şeyi nedir?
Yani evet.
ayarı nedir? Önce şunu sormak istiyorum. Ya bunlar söylenemez mi yani?
Evet.
Şimdi, ya da bu nasıl söylenir? Gerçekten bu insanlara hani empati yapısı, o ailelere filan, bu işler artık böyle çok patolojinin son sınırında, ya bunlara ne terbiye, ne telkin, ne ahlak, ne tavsiye, ne nasihat etki etmez. Bunlar ancak bir hastanede müşahede altında tutulmalıdır mı dememiz gerekiyor? Nedir bunun sınırı?
Şimdi o olguya mesela dikkat ettiğimiz zaman, o çocuk İstanbul'un ortasında ortalama iyi bir lisede okuyor. Anadolu Lisesi'nde okuyor. Sonra bu arada bilgisayarda bir şeyler yapıyor. Annesine babasına göstermek istemiyor ve gizliyor.
Evet.
Ve bu süreçte okulda okuyup da ne olacağım diyor. Bilim adamı mı olacağım? Adam mı olacağım? Bakın. Bunlar önemli. İyi bir okulda okuyor ama artık o okul onun için geleceğe yönelik bir anlam ifade etmiyor.
Tatmin etmiyor.
O onu. Bilgisayarda öğrendiği, takip ettiği neyse orada kendisine bir takım ideolojiler, mesajlar yükleniyor, veriliyor. Ve o verilen mesajlarda anlıyoruz ki yani okumanın bir önemi yok. Mühendis olmanın bir önemi yok, doktor olmanın bir önemi yok, şu olmanın, bu olmanın, iyi bir adam olmanın önemi yok. Önemi ne? Bak, bu gençler tümüyle hiçleştirilmiş. Tümüyle anarşist, terörist demiyorum, anarşist, bir şeye inanmayan, her şeyi reddeden duygularla doldurulmuş.
Nihilist değil mi?
Nihilist kelimesini kullanmak daha anlaşılır bir şey Türkiye'de belki. Nihilist bir şeye, alana kaydırılmış bunlar. Yani bir defa böyle bir propaganda var. Eskişehir'de mesela maske giyip camiye rastgele insanlara saldıran gençte de benzer şeyi gördük. Orada da yine çok dikkat çekici, camiye saldırıyor yani bu genç. Ve bu genç yine maske takıyor. Maske insanın başka bir varlığa dönüşmesini simgeleyen bir şey. Ve dolayısıyla başka nasıl bir varlığa dönüştüğünü hayal ettiyse onunla yapabilme cesaretini kendisine buluyor. Bu sosyal medya ile etkileşim içinde uluslararası ve ulusal düzeyde bir takım sapkın hareketlerle etkileşimi gösteriyor. Bir defa böyle bir realite var. Gençlerimizi etkileyen böyle bir dünya var. Şimdi bizim bu toplumda din öteden beri insanlara ahlak sağlayıcı önemli pratikler, önemli söylemler, önemli otoritelerle var olmuştur. Cami imamıdır, bir sofi amcandır, bir bilmem ne bileyim, bir Kur'an'dan bir şeyler okumak, dinlemektir. Bir arif bir insandan bir nasihat almaktır. Yani bunlar bir biçimde insanları etkiler. Din en başta ahlaktır, nasihattır. Ve insanların yanlış yapmaması, kötülük yapmaması, hırsızlık yapmaması, adam öldürmemesi, alkolik olmaması, alkol almaması yönünde,
zina yapmaması
yönünde değil mi? Telkinlerde bulunur.
Evet.
Ve bunlarla ciddi anlamda bu topluma katkıda bulunmuş. Şimdi bazı insanlar buna inanmayabilir. Ama İslam'a inanan insanlar, bu toplumda İslam'ı yaşamasa bile İslam'a inanan ve bundan beklenti içinde olan insanlar çoğunlukta. O nedenle bu insanlara dini yeniden, dinin bu kötülüklere karşı mesafeli olması gerektiği konusundaki inancı hatırlatmak, hissettirmek, bu normları canlandırmak neden kötü olsun ki yani? Çözümlerden birisi. Tümü olmayabilir. Çünkü din ötesi hakikaten bazı durumlar da var. Yani bunu aşan durumlar da var. O ana aşan durumlarla ayrıca mücadele ederiz.
Ama
ayrıca
böyle hocam, bu söylendiği
ama
zaman
elbette,
böyle bir alerjik tepki
evet,
veren de bir kesim var.
Bir kesim bunlar.
Ya işte, ya da şu da yapılıyor tam tersi. Mesela o katil çocukla ilgili babası hani açıklamalarda bulundu.
Evet.
Dedi ki 16 yaşına kadar namaz kılardı.
Evet.
Hatta bana evet, sen kılmadığın için cehenneme gideceksin derdi diyor. Mesela evet, bazı haber kanallarında, internet sitelerinde bu şöyle çıktı hocam. Katil 16 yaşına kadar namaz kılıyormuş. Yani hani namaz da kılıyor, bir işe yaramamış.
Ama bir işe yaramamış. Ha, şeyini yani üretiyor, algısını
üretiyor.
Burada böyle
sanki ya bu dinsizlikten, bu işte aşırı sekülerleşmeden, hep böyle bir laisizmden bir medet umma da var yani. Aslında
ama tam tersine Türkiye şu an daha fazla laisizme kayarken, güzel dediniz, laisizme veya sekülerizme kayarken, daha önceki programlarda bunları konuşmuştuk, aynı zamanda şiddet de yükseliyor.
Evet.
Acaba laisizmle şiddet arasında bir ilişki mi var? Din varken, insanların dinin normallarına itimadı varken, haram, helal, yasak, kötü, günah, ayıp, bunlar varken insanlar şiddete karşı daha mesafeliydi belki. Bunları araştırmamız lazım, ortaya koymamız lazım. E ayıp değil, günah değil. Ne yapayım ya, yasak ne, ona da bir yol bulurum.
Bilmem cezası yok, ahiret inancı yok.
Nasıl olsa
yok.
Çıkıyorum yani, evet. Affediyor. İkide bir Türkiye'de zaten af çıkıyor diyor. Güçlü bir adam bulurum çıkarım diyor. Bütün bunlar etkiliyor. Şunu da hatırlamak lazım. Türkiye'de 40 bin kişi uyuşturucuyla ilişkili olan insan bırakıldı. Yani.
Evet.
O 40 bin kişi
hapishanelerde.
Hapishaneden bırakıldı. Onlar bu toplumda uzaya falan gitmedi. Başka yerlere de gitmediler. Dolayısıyla onlar o örgütlü halleriyle, o varlıklarıyla bu toplumda yaşamaya devam ediyorlar. Bence uyuşturucu ve şiddet ilişkisinde bu faktörün de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Şiddetin bu kadar toplumsallaşmasının nedeni de yine Türkiye'nin yaşadığı bazı krizlerden kaynaklanabilir. Hızlı hareketliliğinden kaynaklanabilir. Türkiye hızlı göç eden, hızlı kalkınan,
hızlı modernleşen.
Hızlı modernleşen, buna insanın, toplumun bünyesi bazen tahammül edemiyor. Buna uyum sağlayamıyor bazen. Dolayısıyla hani çok aşırı hızdan trafik kazaları çok oluyor ya, toplumda aşırı hız olduğu zaman bir takım kazalara yol açabiliyor. Bundan da kaynaklanan boyutları var. Erkekler daha çok şiddet uyguluyor. Dikkat ediyor musunuz?
Evet.
Çoğunlukla erkek.
Evet. Mağdur kadınlar ya da çocuklar.
Evet. Bu erkekler yani neredeyse imdat erkek var diyeceğe geliyor insan yani bazen. Neden erkekler bu kadar şiddete yöneliyor? Biz feministler gibi ya zaten erkeklerin doğasında şiddet işlemek var. İşleri güçleri budur. Onlardan her yönüyle uzak duralım mı diyeceğiz? Hayır, bence onunla ilgili değil. Türk toplumunun, geleneksel toplumun erkeğe yüklediği roller ve bu rollerin bugün belli bunalımları yaşaması. Mesela ekonomik sıkıntılarla ilgili en büyük kaygıyı erkekler taşır.
Evet.
Ne kadar eşitlikçi düşünceye inanırsak inanalım. Evin kirası olunca, takside olunca, efendim diğer işte
faturalar ödenince
olunca,
ödenecek
yani
zaman.
Bunda en büyük kaygıyı taşıyan, en büyük mesuliyeti hisseden erkektir.
Ailenin geçiminde birinci sorumlu, toplum da bu rolü zaten yüklüyor hocam.
Yüklüyor erkeğe. Şimdi evet. Erkek başarısız olunca, bunları yapamayınca acizlik içinde hissediyor kendisini.
Ya da gereksiz o role, belki hocam temel bir rol bu.
Evet.
Hani Kur'an'da erkekler kadınlar üzerinde kavvamdır diyor. Fakat
diyor,
hani
evet.
Sonrasında da onu bir takım vazifelere yüklüyor yani.
Evet.
Peki yani burada normalde hani işte geçim diyoruz, ev diyoruz ama bu sefer işte o modern yaşam eşyaların kalitesine ya da moda üzerinden sürekli o eşyaların değişmesine, arabanın değişmesine, evin boyanmasına, süslenmesine bir atıfta bulunuyor. Aslında erkekler o temel ihtiyaçları karşılamaya aday, namzet yani.
Aday ama bir tek temel ihtiyaçları aşıyor. Kendi gelirini aşıyor. Hele evet. Ekonomik darboğazlar yaşanınca aileler zorlanıyor. Sıkıntılar artmaya başlıyor. O zaman da hakikaten bu gerginliği.
Ya da öbür taraftan hocam, kadınları da bu sefer erkeklerin karşısına konumlandırılma söylemi de var hocam.
Ya kadınlar burada sürekli, kadınlar konuşur sürekli.
Evet.
Erkeklerle sürekli daha fazla kaygı duyar. Aşırı kaygı insanı hakikaten böyle çılgınlıklara götürür, yöneltir. Evet. Şiddetin alanına erkeklerin dönüşmesinin sosyolojisi nedir diye sorduğumuzda ben bunları gözlemliyorum yani. Burada erkekleri temizliğe çıkarmak vesaire değil. Ama bu şiddeti sadece erkeği mesul tutarken görünürde erkek yapıyor. Ama niçin bu şiddet orada daha çok ortaya çıkıyor? Bundan dolayı erkek, kadın, aile, sokak, toplum, efendim kurumlarımız, bütün bunlar şiddetle ilişkilidir. Bütün bunların belli sorumlulukları var. Biz uzman olan insanların hastanelerde doktorlar, psikiyatristler, psikologlar, bunun cezaevinde çalışanlar bunların görevlerini yeterince yapıp yapmaması. Çünkü bazen çok yoğun çalışıyorlar. Dikkate almadan hemen imza atıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Ben bilmiyordum. 2 yıla kadar ceza almayanlara bugüne kadar
hapis cezası yok.
Verilmiyormuş.
Evet. Bazen yani, da erteleniyor.
Erteleniyor. Yani adam zaten 26 tane ceza işleyen sonra da gelip polis katleden kişinin cezalarına baktığınızda her alanda var. Hepsinden biraz biraz yapmış. 2 yılı doldurmuyor. Git tekrar yap. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olur mu yani? Korkunç bir şey. Yani bunu hukukçular, burada savcılar, hakimler, psikiyatristler ne bileyim görmediler mi bunu? Sosyolog çalıştırsınlar yani bunlar hakikaten.
Belki hocam bu şiddetin artmasının sebeplerinden birisi adalet duygusunun zayıflaması. Bazen de hani kendi eliyle cezalandırma. O kendi eliyle cezalandırmanın da işte bir ayarı yok. Öfke de kaçıyor bazen.
Yani şimdi
farklı yollara sebep oluyor.
Bu çok önemli.
Bir adalet sorunu var hocam. O kesin.
Bir defa yani şu toplumda var mı? Yani kardeşim,
hem adalet arayanlar
çok güzel
için
bir konuya
hem haksızlığa uğrayanlar
bunu
için
söylememiz gerekir. Bugün toplumda herkes kendisi gidip cezasını kendisi kesmek istiyor. Yani devlet var kardeşim, savcı var, hakim var, kanun var. Türkiye Cumhuriyeti'ne herhangi bir şey zarar geliyorsa, herhangi bir insana zarar geliyorsa bunlar görevi belli. Ama biz gidiyoruz milis güçleri gibi bir takım insanlara görev veriyoruz. Bir takım insanlara sen bunun işini gör diyoruz. Kalkıp çıkıyor diyoruz ki sizlerin bak hesabına gelirim. Bir kenara yazdık, not aldık. Hep tehdit dillerini kullanmıyor muyuz? Neden sen yazıyorsun ya? İstihbaratımız var. Bir sürü dört
kolluk
tane
kuvvetleri var.
Kuvvetleri var, güvenlik kuvvetleri var.
Mahkemeler var,
var, mahkemeler var. Çok şükür bir adalet düzeni var. Şu ya da bu şekilde. Bunlara bizim bakmamız lazım. Büyük devlet adaleti büyük olan devlettir. Amerika Birleşik Devletleri büyük devlet değil. Osmanlı büyük devletti. Nizam-ı alemde adaletle hükmediyordu. Önemli olan o. Şimdi de bu var. Ama biz hayır mecliste adam dövüyoruz. Ben bunu eleştirdim diye bana tepkiler doğdu. Mecliste bile insan dövüyoruz. Mecliste bile şiddet uyguluyoruz. Bu Türkiye'ye yakışmıyor bunlar. 18-20 yaşındaki çocuklar da sorunlarını çözmek için şiddete yöneliyorlar. Sorunları, şiddeti kullanma hakkı yine kanunla belirlenmiş bir biçimde sadece devlete aittir. Hiç kimse bunu kullanamaz. Biz de kardeşim insanları tehdit etmek şu bir yere not ettim. Hayır, not eden Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyi var, istihbarat var, notunu alsın. Şiddeti kimin uygulayacağı da belli, kanunla belirlenmiş. Yoksa herkes kendisi kalkıp ceza keserse, kendisini savcı yerine koyarsa, polis yerine koyarsa, hakim yerine koyarsa, şiddeti uygulayan kişi yerine koyarsa maalesef yani gençler yapmayın demek çözüm olmuyor o zaman.
Evet.
Bu gençler sonuçta evet, bizim gençlerimiz.
Hocam yani şiddetten çıktık, yola çıktık.
Evet.
Yani
başka bir şeye gittik.
Başka
yani
bir şeye gittik ama bu şunu da gösteriyor. Yani çok basit birkaç sebeple açıklanabilecek bir olgu değil.
Değil.
Şiddet olgusu.
Evet.
Evet. Evet, şiddet uygulayanların
mesela alkolizmin evet yayılması, alkol kullanma oranı Türkiye'de son bir yılda arttı mı? Ne kadar
evet
arttı?
Evet.
Değil mi? Bunlara da
doğru
bakmak gerekiyor.
Yani biz böyle direkt uyuşturucuya bakıyoruz ama
evet,
birçoğu işte sarhoşken de yapılıyor bu işler. Önemli bir mesele hocam. Biz
evet
bunu daha çok konuşacağı benziyoruz. İnşallah hani konuşmayız. Gündeme
İnşallah
böyle cinayetler
evet, keşke iyi
gelmez
şeyler konuşalım.
Ama biz zaten bu toplumsal meseleleri örnek olay olarak alıp işin kökenine evet inmeye çalışıyoruz. Çok evet teşekkür ederim hocam değerlendirmeleriniz
ederim
için.
Sağ olun.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.